Kıbrıs Türk kültüründen izler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Kıbrıs Türk Kültüründen İzler programına tekrar hoş geldiniz. Programın danışmanı, şair yazar Sayın Havva Tekin bizimle birlikte, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Melda Alpay yapımcısı ve Gülşah Turgut Rahmanoviç de teknik yönetmenimiz. Programımızda düğünleri konuşacağız ama düğünlerin genel anlamda nasıl yapıldığından bahsetmiştik daha öncesinde. Düğün hazırlıklarından biraz bahsedelim.
Düğüne varıncaya kadar gerekli olan hazırlıklardan söz edelim. Geçmişte tabii ki bu birazcık daha farklıymış günümüzden. Geçmişte özellikle köy düğünlerinde erkeğin ev yapması gerekli bir şartmış. Bu yüzden erkeğin eğer evi yoksa el birliğiyle ona yardım ederek ev oluştururlarmış. Köydeki imece usulüyle çalışırlarmış ve evini yaparlarmış. Kız tarafı da İç çeyizi hazırlarmış. Böyle bir yardımlaşma, böyle bir ortaklaşma olurmuş. Bu nikah kıyıldıktan sonra hummalı bir şekilde hazırlıklar başlıyor. Düğün hazırlıkları, ne gerekiyorsa onun siparişi veriliyor. Ve gelinlik, damatlık dahil olmak üzere düğünün nerede yapılacağına varıncaya kadar her şey elden geçiriliyor. Kılıyor resmi nikahlar ve resmi nikahtan sonra genellikle imam nikahı kıyılmıyor. Ama bazı yörelerde imam nikahı da ekstra olarak kıyılıyor. Bunu da belirtmiş olalım. Düğün hazırlığının en önemli evrelerinden bir tanesi düğüne davettir. Düğüne davet etmek gerekiyor sevilen insanları, konukları. Bu yüzden de çeşitli yollarla davet yapılır. Bu davetlerden bir tanesi mumla davettir. Sarı ince mumlarla bir hanımla anlaşılır. Genellikle bu maddi durumu çok iyi olmayan köyden bir kadın seçilir. O da bu yararlansın olaydan diye. O kadına bir miktar para verilerek eline mumlar verilir. Kadın bütün evleri dolaşarak, köydeki evleri dolaşarak bir mum verir ve verdiği mumdan sonra da falancanın kızıyla filancanın oğlu evleniyor falanca yerde filanca zamanda diye açıklamada bulunur ve davet eder düğüne. Düğün sahibi özellikle gelmesini istediği kendince özel seçkin insanlara dibi yeşil mum gönderiyor. Ve hatta bu şöyle bir söz de var. Ben seni dibi yeşil mumla mı davet ettim sözü buradan çıkıyor. Çünkü özel misafir anlamına geliyor. Ve yeşil dipli mum alan misafir mutlaka düğüne icabet etmesi gerekiyor. Bazı bölgelerde de nohutlu çörek gönderiyor ev sahibi bazı misafirlere. Nohutlu çörek alan misafir mutlaka düğün evine et göndermek zorundadır. Böyle bir gelenek var. Sonraki zamanlarda bu davet şekli biraz değişiyor. Mum ortadan kalkıyor. Kırmızı kurdele veya beyaz kurdele ile sarılmış gümüş veya bakır gülümdanlıklarda gül suyu veya çiçek suyuyla yine aynı şekilde bir kadın dolaşarak bütün evleri dolaşıyor ve düğüne davet ediyor. Düğün daveti önemli bir şey çünkü kişiler o davete icap ediyorlar. Her ne kadar köydeki herkes bunu çok önemsese de bu daveti de önemsiyor mutlaka. Bizi davet ettiler mi? Ettiler şeklinde öyle bir önemseme var. Düğünün vazgeçilmezi biliyorsunuz sağdıçlar var. Sağdıçlar ve yengeler o zaman çok daha fazla önemli. Sağdıç erkeğin erkek tarafının bütün işini gören, düğün boyunca hiç oturmayan, her işe koşturan insanlar anlamına geliyor. Onlar da iki tane, üç tane veya daha fazla olabiliyor. Bazı bölgelerde eğer damat tarafı daha fakirse ona yardım olsun diye hali vakti yerinde olan kişiler kendiliğinden sağdıç olur ve eklenir duruma. Bu da köy yerinde ne kadar imecenin önemli olduğunu, yardımlaşmanın önemli olduğunu bize anlatıyor. Sadıçlar erkek için her türlü hizmeti yapıyorlar. Yengeler de kıza evlilikle ilgili, ev hayatıyla ilgili bilgi veren olgun yaştaki kadınlardır. Onlar da düğün sonuna kadar kızın her zaman yanında yer alıyorlar. Evet, Bu süreçten sonra, yani Sadıç ve yengelerin seçilmesinden sonra kına gecesiyle başlıyor mutlaka düğünler. Kına gecesi önemseniyor çünkü bir ritüeldir, kına yakılma bir ritüeldir, onunla yapılan eğlenceler ritüeldir. Kına yapılacak gün erkenden gelin hamamı yapılıyor. Gelin hamamından önce kız, gelin adayı yani, beraberindeki arkadaşları ve komşularıyla köyü geziyor. Eve döndükten sonra hamam yapılıyor. Hamam dönme filan da deniyor. İç avluda yapılıyor genellikle kızın evinde. Kızlar toplanıyorlar. Olgunleşti hanımlar toplanıyorlar iç avluda. Ortaya bir testi konuyor. Testinin üzerinde kırmızı bir örtü oluyor. Genellikle bu tül veya ipekli bir şal şeklindedir. Kızlar testinin çevresinde müzik eşliğinde dans ederler. Ve ezgiler söylerler, çeşitli ezgiler söylerler. Bu sırada kız da ortamda bulunur. Bu sırada ezgiler ve danslar yapılırken yaşlı bir hanım testiyi alır, 7 defa çevirir. Kızlar da 7 defa dönerler bu arada ve testiyi kırar. Ayaklarıyla testi parçalarını ezerler. Bu büyük ihtimalle geçmiş geçmişte kaldı, önümüze bakıyoruz gibi bir anlam içeriyor.
Evet.
Evet. Ve o sırada kına tepsisi hazırlanıyor. Kına tepsisi 2 tane oluyor. Bir tanesi gelin onarıcı dediğimiz, gelinin süslenmesiyle ilgili olan özel bir kadın. Bugünün kuaförlerine karşılık geliyor aslında veya güzellik uzmanına karşılık geliyor. Onun için bir tepsi hazırlanıyor. Bir de gelin için tepsi hazırlanıyor. Tepsilerin farkı şu: gelin tepsisinde 3 tane kırmızı mum oluyor, bağlı, süslü. Gelin onarıcının tepsisinde 1 tane beyaz mum oluyor. Her iki tepside de yemişler, kuru yemişler, çeşitli meyveler oluyor. Tepsiler hazırlanıyor. Sonra sadıçlar geliyor, 2 tane sadıç tepsileri alıyor ve gidiyor. Bu gidilen yer kahvehane, gelelikte köy kahvehanesi. Erkekler de kutlamalarını, eğlencelerini köy kahvehanesinde yapıyorlar. Bütün bir gece, sabaha kadar sürüyor bu eğlenceler. Orada da müzik vardır, kız evinde de müzik vardır. Kız evi de yine aynı şekilde kendi danslarıyla, türküleriyle, manileriyle eğleniyor. Kahvehaneye giden sadıçların götürdüğü tepsiler ortaya konuyor. Dediğim gibi türküler, maniler okunuyor bu süreçte. Sonra tepsiler damadın önüne konuyor. Damat sağ baş parmağını kınaya batırıyor. Onun arkasından sadıçlar sol baş parmaklarını kınaya batırıyor. Arzu eden konuklar da kınadan kendi ellerine kına yakıyorlar. Sonrasında tepsiler orada bulunan herkesin önünden tek tek geçiriliyor. Bu geçirilme işlemi sırasında konuk tepsiden yemiş alıyor ve onun yerine para bırakıyor. Bu işleme gümüşleme deniyor. Kınayı gümüşleme ismi bundan ötürü. Gümüşleme bittikten sonra kız tarafından birileri, genellikle bunlar tabii ki erkek oluyor, erkek ortamı olduğu için, sadıçlara kırmızı ve beyaz mendiller veriyor, ipek mendiller veriyor. Sadıçlar bu kırmızı ve beyaz mendilleri düğün boyunca taşıyacakları sopaların veya bastonların ucuna bağlıyor veya kollarına bağlıyor. Bu da gören kişinin onları sadıç olarak bilmesini sağlıyor. Arkasından sabaha karşı tepsiler alınıyor. Sabaha kadar eğleniliyor bu arada. Tepsiler kız evine gidiyor. Kızın yüzü örtülüyor ve bu kez kızın avcuna ay yıldız şeklinde kına yakılıyor. Sonra bütün parmakların ucu kınalanıyor. Gelin kınasından sonra kimse kına yakmıyor. Kına olayı orada bitiyor. Eğlenceler sürüyor. Bu arada kahvede hellim ve çörek ikramı yapılıyor erkeklere ve erkekler damadı alarak bütün köyü dolaşıyor gün ışırken. Kına gecesi de böylece sona ermiş oluyor. İkinci gün kuşatma olarak adlandırılan bir gün. Kuşatma düğünün en önemli günlerinden bir tanesi. Kuşatma erkenden başlıyor.
İsterseniz kuşatmayı biraz merak etsin sevgili dinleyenlerimiz. Ne dersiniz?
Tabii.
Sayın Tekin.
Bir müzik dinletelim değil mi?
Bir müzik arası verelim. Sonrasında kuşatmayla devam edelim.
Evet.
Alsam ince belinden, öpsem dudu dilinden, aman aman elinden, sarsam ince belinden, öpsem dudu dilinden. Akşam ben uyumadım, akşam ben uyumadım, uykulara doymadım, uykulara doymadım. Kasabet bastı beni, kasabet bastı beni, yarim geldi duymadım, yarim geldi duymadım. Aman aman elinden, sarsam ince belinden, öpsem dudu dilinden, aman sarsam ince belinden, öpsem dudu dilinden. İki civar oyunda, iki civar oyunda, elma tüter boynunda, elma sen dudu dilinden, aman aman elinden, sarsam ince belinden, öpsem dudu dilinden, aman aman elinden, sarsam ince belinden, öpsem dudu dilinden.
Sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. Programımızda Sayın Hava Tekin'le birlikte kuşatmada kalmıştık.
Ama kuşatmaya başlamadan önce arzu ederseniz bu kına süresince okunan manilerden birkaçını dinleyenlerimizle lütfen paylaşmak isterim. Evet, kınalarda söylenen erkek tarafının ve kız tarafının da söylediği maniler vardır. Örneğin erkeklerin söylediği manilerden, ay doğar seni gibi, sallanır Selvi gibi, bütün Kıbrıs'ı gezdim bulamadım senin gibi. Karanfilim morunan, ekmek yedim norunan, baban seni vermezse alacağım zorunan. Hanay yaptım taş ister, içine yoldaş ister, senin gibi güzele benim gibi eş ister. Üzüm koydum sepete, yar oturur tepede, yenile bir yar sevdim, şan olsun memlekete şeklinde böyle maniler okurlar. Böylece aslında bekar erkekler de kendi içlerini dökmüş olurlar. Evet, kuşatmaya geldik sıra. Ha, bu arada çok özür diliyorum, bunu atlamadan söylemem gerekiyor. Kız evinde okunan manilerden de söz etmek gerekiyor. Bunlar erkek evinde, kahvede okunan manilerimiz. Karşımızda durup da öyle yan yan bakmayın, bu kına bahşişidir, küçük para atmayın diye kına tepsisinin önemini belirtiyorlar. Kebapçıların şişi, gelinin inci dişi, kınanız mübareki, hazırlayın bahşişi şeklinde yine söyleniyor. Evet, düğünün ikinci günü, yani kuşatma dediğimiz gün, evlerde yorgan kaplama ile tören başlıyor. Yorgan kaplama önemli bir şey bu tür geleneklerde. Evin maddi durumuna göre, kız evinin maddi durumuna göre 2, 3, 5, 12 tane yorgana kadar kaplatan var. Genellikle bunu iyi evliliği olan bir kadın yapıyor veya genç kızların da kapladığı yorganlar var. Bu yorgan kaplama süresinde yine müzik çalıyor, sohbetler yapılıyor, maniler, türküler söyleniyor. Ve bu kaplanan yorganların üzerinden bir erkek çocuk takla attırılıyor. Karşıda da bir ayna olması genellikle tercih ediliyor. Bunun anlamı şu, erkek çocuk evin bereketi olsun, çocukları olsun, yuvaları şen olsun şeklindedir. Aynı da her zaman aydınlıkta olsunlar, yüzlerine, birbirlerinin yüzüne bakacak halleri olsun anlamına geliyor. Bu da önemli bir ritüeldir. Kaplama bittikten sonra, yorgan kaplaması bittikten sonra yorganlar kadınların omuzlarına alınıyor ve omuzlarda iken yine danslar ve türküler söyleniyor. Bu önemli bir şey dediğim gibi. Bu sırada kızın çeyizi kız evinden alınıyor. Bu alınma da çok önemli. Buna imam iştirak ediyor şahitlerle. Kızın çeyizi ne var ne yok yazılıyor evlilik senedine, alınıyor ve damat edine evine götürülüyor çeyiz. Ondan sonra gelin onarıcı dediğimiz kişi gelini alıyor, beyaz gelinliğini giydiriyor, başını süslüyor. Bütün gereğini yapıyor süslemelerinin. Elmas taç takıyor. O dönemde çok önemli bunlar. Sonunda gelin babasının karşısına, misafirin karşısına çıkmaya hazır hale geliyor. Burada kuşatma kırmızı bir kuşağın gelin beline bağlanıp çözülmesi anlamına geliyor. Bu ritüel çok önemli bir ritüel aslında. Baba, kız babası kırmızı kuşağı alıp kızın başından çeviriyor, belini üç kez bağlayıp çözüyor. Sonra anneye veriyor kuşağı. Bunun anlamı şuymuş geçmişte. Ben seni nikahladım kızım ama vazgeçebilirsin. Evlenmek zorunda değilsin. İstemiyorsan bu son şeydir. Bana söylemeye de bilirsin bu arada. Bak annene söyle şeklinde kuşağı anneye veriyor. Anne kuşağı alıyor. Aynı şekilde kızın başından çeviriyor, belini üç kez bağlayıp çözüyor. Kız o sırada da hala vazgeçmiyorsa evliliği onaylıyor sayılıyor. Bazı yörelerde bu kuşatma işine yakın akrabalar, dayılar, amcalar da dahil oluyor. Onlar da kuşağı çözüp bağlıyorlar. Böylece gelinin bu evliliğe onay verip vermediği bir anlamda gözden geçirilmiş oluyor. Anne kuşağa bağlar çözerken şöyle söylüyor. Hayır duam tutsun seni kızım. Tuz gibi ağır, kuzu gibi yavaş olasın. Kocanla beraber yaşayasın, mutlu olasın. Bunu söylüyor. Kuşatma böylece sona eriyor. Kuşatmadan sonra yakın akrabalar ve uzaktan gelen konuklara yemek veriliyor akşam. Buna köy ahalisi dahil değildir. Çünkü üçüncü gün köy ahalisi tebriğe ve kutlamaya geliyor. Evet, böylece kuşatmayı da bitirmiş
olduk. Ne güzel,
olduk.
Hakikaten çok güzel bir örnek verdiniz. Bunun anlamını, önemini sevgili dinleyicilerimize paylaştınız. Devam eden bir ritüel olduğunu da söylemiş oldunuz.
Bugün Anadolu'da da kırmızı kuşak hala devam ediyor. Bazı bölgelerde beyaz kuşak da kullanılıyor. Ama kuşağın anlamı bence çok önemli. Son ana kadar annenin babanın kızın bu evlilikle ilgili onayını sorması bence çok önemli.
Gerçekten de gerekli aslında.
Evet, olsun. Vazgeçilebilir yani. Evet, üçüncü gün erkenden kalkan köy ahalisi, bu arada ikinci günün akşamı gelinle damat birlikte olurlar. Bu da evliliğin tamamlandığı anlamına geliyor. Üçüncü günün sabah damat erkenden kalkar, bütün köyü dolaşır. Bu çok ilginç bir şey Kıbrıs adeti olarak. Ben öğrendiğimde, tabii bunlar çok eski zaman adetleri, ben öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Bütün köyü dolaşıyor, bütün kapıları çalıyor, evden çıkan herkesin elini öpüyor, hayır duasını alıyor ve ondan sonra eve dönüyor. Onun arkasındaki süreçte de gelin kendi evinden bir hafta süreyle çıkmıyor. Mübareki denen bir süreç başlıyor. Bu bir hafta sürüyor ve bir hafta boyunca eve bayrak asılıyor. O süreç içinde dışarıdan gelen konukları gelin kabul ediyor ve her gün değişik bir elbise giyiyor. Her gün farklı bir renk elbise giyiyor. Bir gün kırmızıysa, bir gün yeşil, bir gün mavi. Her gün değişik elbiseler giyiyor ve konuklarını karşılıyor. İkramlarda bulunuyor. Gelen konuklar da serili olan çeyizi izliyorlar. Ne getirmiş kızımız çeyiz olarak. Beğenilerini sunuyorlar. Mübareki 7 gün sürüyor ve 7. gün sonunda damatla gelin el öpmeye gidiyor anne ve babaya. Düğün böylece sona eriyor.
Evet, uzun bir süreç ama çok güzel anlattınız hakikaten.
Keyifli bir süreç aslında.
Biz de bütün bu düğün sürecini sizinle birlikte yaşamış olduk.
Teşekkür ediyorum.
Güzel bir fotoğraf gözümüzde canlandı. Ben bu hafta için size çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim. Çok sağ olun.
Programımızda bizimle birlikte oldunuz. Biz de tüm sevgili dinleyicilerimize haftaya tekrar bizimle birlikte olun diyelim. Onlara beraber veda edelim. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Kıbrıs Türk kültüründen izler.